Ayrım 15 ama 314. gece olunca demiş ki, kadı ve tanıklar gelmekte gecikmediler. Yaşlı adam da beni kızıyla everdi ve bizim için büyük bir şenlik ve göz kamaştıran bir düğün düzenledi. Sonra elimden tuttu ve beni henüz görmediğim kızının yanına götürdü. Onu güzellikten, terbiyeden, boy ve beden inceliği ve orantısı bakımından mükemmel buldum. Dahası göz kamaştıran bir ihtişamla ve ziynetlerle donanmış, güzel ipekliler ve kapartma işlemeli, değerli taşlarla süslü kumaşlara bürünmüştü. Üzerinde taşıdıkları binlerce ve binlerce altın para değerindeydi. Ve hatta hiç kimse de bunların tam değerlendirmesini yapamazdı. Böylece onu görünce hoşlandım. Birbirimize tutulduk ve uzun süre birbirimizi okşayıp sevdik ve mutluluğun sınırına ulaştık. Bir süre sonra eşimin babası olan yaşlı adam Yüce Tanrı'nın barış ve acıması bol alemine göç etti. Ve ben onun sahip olduğu her şeye el koydum. Onun tüm köleleri ve hizmetçileri yalnız benim yetkime bağlı köleler ve hizmetçiler oldu. Dahası kentin tacirleri beni onun yerine başkan seçtiler. Böylece o kentte oturanların ahlak anlayışlarını ve yaşam tarzlarını inceleme fırsatını buldum. Gerçekten bir gün şaşırarak bu kentte oturanların bahar döneminde bir değişime uğradıklarını ve bir günden öbürüne şekil ve görünüm değiştirerek omuzlarından kanatlar çıktığını ve uçan yaratıklara dönüştüklerini gördüm. Böylece göğün boşluğunda epeyce yükseklere kadar uçabiliyorlar ve yeni durumlarından da yararlanarak bu kanatlanma yeteneğinden yoksun karılarını ve çocuklarını aşağıda bırakarak kentin üstünde istedikleri gibi uçabiliyorlardı. İlkin bunu anlamam beni şaşırttı. Ama zamanla bu geçici değişime ben de alıştım. Yalnız öyle bir gün geldi ki kanadı olmayan tek erkek olmaktan ve kadınlar ve çocuklarla birlikte kentte kalmak zorunda bulunmaktan utanç duydum. Ve omuzlardan çıkan kanatlara sahip olma olanağı üstüne kentte oturanlardan bilgi almak istedim. Ama hiç kimse bu konuda beni aydınlatmaya yanaşmadı. Ve ben adıma havacı sözcüğünü de ekleyemeden sadece gemici Simbat olarak kalacağımı anlayarak kahroldum. Günün birinde onların bu kanat çıkarma olayının gizemini asla anlayamayacağımdan umutsuzluğa düşmüşken, içlerinden kendisine pek çok iyiliklerim dokunmuş olan birini görüp kolundan tutarak ona, "Allah'ın rızası üzerine olsun. Sana bağışladığım şeylerin hatırına. Hiç değilse bir kez senin bedenine asılarak havada uçtuğun sırada beni de birlikte uçurmanı istiyorum. Bu tür bir gezintiye çok heves duymaktayım ve denizde geçirdiğim serüvenlere bir yenisini katmak istiyorum," dedim. Adam ilkin beni dinlemek istemedi. Ama ricalarımı tekrarlayarak sonunda onu razı ettim. Bu girişimden o denli büyülenmiştim ki eşime ve ev halkına bile durumu açıklayacak zaman bulamadım. Beline sarılarak onunla birlikte havalandım, kanatlarını geniş geniş açarak beni havada uçarken taşıdı. Hava içindeki uçuşumuz doğru bir çizgide yükselerek gerçekleşti ve hatırı sayılır bir zaman sürdü. Gök boşluğunda öylesine yüksek bir noktaya ulaştık ki gök kubbenin altında meleklerin şarkılarını ayırt edip işittim. Bu harika şarkıları dinlerken dinsel duyarlanmanın sınırına ulaştım ve göklerin derinliğindeki Tanrı'ya şükürler olsun. Tüm yaratıklar onu şükredip onu kutsasın diye haykırdım. Bu sözler henüz ağzımdan çıkmıştı ki benim kanatlı taşıyıcım korkunç bir küfür savurdu. Ve öylesine bir hızla aşağı inmeye başladı ki soluk alamaz oldum. Ve baygın düşerek derinliği ölçülemeyecek bir uçuruma yuvarlanacağımı sandım. Ama göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir sürede bir dağ tepesine ulaştık. Ve beni taşıyan kişi yüzüme cehennemi bir bakış fırlatarak beni orada bıraktı. Ve uçuşunu sürdürerek gözden kayboldu. O zaman ben bu çıplak dağda tek başıma kalarak ne hangi durumda bulunduğumu ne de beni eşimin yanına döndürecek yönün hangisi olduğunu bildim. Ve şaşkınlığın doruğunda ey yüce ve en yetkin olan Tanrı'dan başka Tanrı yoktur. Felaketten kurtulduğum herkes yeniden kötü bir felakette karşılaşıyorum. Ama bütün bu olup bitenleri aslında hak ediyorum ben diye haykırdım. Bunun üzerine içinde bulunduğum duruma bir çare düşünmek üzere bir kayanın üzerine oturdum. Ve tam o sırada ansızın iki ay gibi birbirine benzeyen göz kamaştıran güzellikte iki genç oğlanın bana yaklaşmakta olduğunu gördüm. Her biri elinde kızıl altından bir baston tutuyor ve yürürken buna dayanıyordu. Bunu görünce olanca canlılığımla ayağa fırladım ve onları karşılamaya gidip kendilerine barış diledim. Nazikçe selamımı karşıladılar. Bu da bana konuşma cesareti verdi ve kendilerine ''Tanrı sizi korusun ey harika gençler. Bana kim olduğunuzu ve ne yaptığınızı söyler misiniz?'' dedim. Bana ''Biz gerçek Tanrı'ya tapınanlarız'' diyerek yanıt verdiler. Sonra içlerinden biri daha fazla bir söz eklemeden eliyle bana bir doğrultuyu gösterdi. Ve adımlarımı bu yana yöneltirken altın bastonunu ellerim arasına bırakarak ve yakışıklı arkadaşının elinden tutarak onunla birlikte gözlerimin önünden kayboldu. Bunun üzerine ben söz konusu altın bastonu alarak bu iki güzel çocuğu anımsamanın hayranlığı içinde bana işaret olunan doğrultuda yürüdüm. Belli bir süre böylece yürürken birdenbire bir kayanın ardından dev gibi bir yılanın çıktığını ve ağzında dörtte üçünü yuttuğu ancak başıyla kollarını gördüğüm bir adam bulunduğunu fark ettim. Adamın kolları umutsuzlukla çırpınıyor ve ''Ey yolcu, beni şu yılanın ağzından kurtar, yaptığın işten pişmanlık duymayacaksın.'' diye haykırıyordu. Ben bunun üzerine yılanın ardından koştum ve elimdeki kırmızı altından bastonla sırtını öylesine tutarlı bir vuruşla vurdum ki yılan o anda ve o saatte cansız yere serildi. Ve ben elimi uzatarak yutulmuş olan adamın yılanın karnından çıkmasına yardım ettim. Adamın yüzüne dikkatle bakınca onun bana gökyüzündeki geziyi sağlayan, beni uçuruma düşme tehlikesiyle yüz yüze getirdikten sonra göğün boşluğundan dağın tepesine silkeleyen ve orada bırakarak açlık ve susuzluktan ölmeye terk eden kanatlı adam olduğunu anlayınca şaşkınlığın sınırına ulaştım. Ama her şeye karşın kötü davranışından ötürü ona kin beslemekte olduğumu göstermek istemeyerek tatlı bir sesle kendisine ''İnsan dostuna böyle mi davranır?'' demekle yetindim. O da bana ''Ben ilkin bu yaptığın iyilik için sana teşekkür ederim. Ama Tanrı'nın adını ağzına alarak ve uygun olmayan çağrışımlarda bulunarak beni kendime karşın göklerin yukarılardan düşürdüğünü pek bilmiyor gibisin. O ad anılınca bizde bu etkiyi yaratıyor. Onun için o ismi asla ağzımıza almayız.'' diyerek yanıt verdi. O zaman ben ''Beni bu dağdan çekip kurtarsın.'' diye ona ''Beni bağışla ve beni kusurlu bulma. Çünkü ben Tanrı'ya saygı sunmanın böyle kötü sonuçları olabileceğini bilmiyordum. Eğer beni evime taşımaya razı olursan, yol aldığımız sürece sana artık o adı anmamaya söz veriyorum.'' dedim. Bunun üzerine uçan adam eğildi ve beni sırtına alarak göz açıp kapayıncaya kadar evimin damına bıraktı ve kendi evine döndü. Karım beni uzunca bir zaman sonra damdan inerken görünce neler olup bittiğini anladı ve beni yitmekten bir kez daha kurtaran Tanrı'ya şükretti. Sonra dönüşümden dolayı duyduğu coşku yatışınca bana, ''Bu kentte oturanlarla bundan böyle düşüp kalkmaya gerek yok. Bunlar şeytanın kardeşleridir.'' dedi. Ben de ona, ''Ama baban nasıl oluyordu onlarla birlikte yaşıyordu?'' dedim. Bana, ''Babam onların topluluğuna dahil değildi ve asla onlar gibi davranıp onların yaşamını paylaşmıyordu. Her durumda babam ölmüş bulunduğuna göre yapacak bir şey yok.'' Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 315. gece olunca demiş ki, ''Babam ölmüş bulunduğuna göre fikrimce mallarımızı, evlerimizi ve topraklarımızı satar satmaz bu inançsız kenti terk etmekten başka yapacak bir şey yok. Bütün bunları elinden geldiğince çabuk gerçekleştirirsin. Eline geçen paranın bir bölümüyle de güzel mallar satın alırsın. Ve ikimiz birlikte kendi ülken olan Bağdat'a gider, ananı, babanı ve dostlarını görür, barış ve güvenlik içinde yüceler yücesi Tanrı'ya gerekli saygıyı göstererek yaşarız.'' dedi. Ben de işitip itaat ettiğimi bildirdim. Ve hemen deneyimin bana sağladığı tüm bilgiye güvenerek, parça parça ve her birini zamanında değerlendirerek, karımın babası olan Tanrı'nın bağışlaması ve acıması üzerine olası amcam Şeyh'ten kalan tüm malları sattım. Ve bize ait tüm eşya ve taşınmaz malları altına çevirdim. Böylece 100 kar sağladım. Bundan sonra karımla seçerek aldığım malları götürüp kendi adıma kiraladığım bir gemiye taşıdım. Tanrı'nın yardımıyla mutlu ve verimli bir yolculuk yaptık. Öyle ki adadan adaya, denizden denize geçerek sonunda güvenle Basra'ya ulaştık. Orada pek az bir süre kaldık. Nehir boyu yukarıya doğru yol alarak barış kenti Bağdat'a girdik. O zaman ben karım ve servetimle birlikte mahalleme ve evime gittim. Orada annemle babam beni büyük sevinç gösterileriyle karşıladılar. Şeyhin kızı olan karımı çok sevdiler. Bana gelince çabucak işlerimi yoluna koydum. Güzel mallarımı depolara yerleştirdim, servetimi kilit altına aldım ve sonunda barış içinde yokluğumda geçen zamanı hesaplayarak gezilerimin sonuncusu olan bu 7. gezimin başından sonuna tam 27 yıl tuttuğunu hesaplayan dost ve yakınlarımın kutlamalarını kabul ettim. Ve ben onlara bu uzun süren yokluk yıllarımda başımdan geçenleri tüm ayrıntılarıyla anlattım. Ve kendi kendime söz verdiğim şekilde ömrümün geri kalan bölümünde ne denizde ne de karada bir yolculuğa çıktım. Ve birçok kez sözümü de tutmadığım halde beni tehlikelerden kurtarıp ailemin ve dostlarımın arasına katılmamı sağlayan yüceler yücesi Tanrı'ya şükretmeyi de hiç ihmal etmedim. Ve işte ey çağrılılarım, bu 7. ve sonuncu gezi benim serüven hastalığımın kesin ilacı oldu. Gemici Simbad öyküsünü sessiz ve hayran çağrılıların ortasında böylece bitirince Hamal Simbad'a dönmüş ve ona ''Ve şimdi ey karacı Simbad, yerine getirdiğim işleri ve Tanrı'nın lütfuyla alt ettiğim güçlükleri düşün ve bana söyle. Hamal olarak senin yaşamın, bahtın bana ayırdığından çok daha rahat ve yeğlenir değil mi? Sen gerçekten fakir kalmışsın. Bense sayılamaz servete ulaşmışım. Ama her birimiz harcanan çabaların karşılığını almışız değil mi?'' demiş. Bu sözleri duyan Hamal Simbad gelip denizci Simbad'ın elini öpmüş ve ona ''Tanrı seninle birlikte olsun efendim. Benim kapında söylediğim şarkıdaki bilinçsizliği bağışla.'' demiş. Bunun üzerine gemici Simbad konuklarını sofraya çağırmış ve onlara 30 gece süren bir şölen vermiş. Sonuna da evin kahyası olarak Hamal Simbad'ı yanında bulundurmuş. Ve ikisi birlikte tam bir dostluk içinde ve ferahlık duyarak zevkleri yok eden, dostlukları kıran, sarayları yıkıp mezarları yücelten acı ölüm gelinceye kadar birlikte yaşamışlar. Vezirin kızı Şehrazat, gemici Simbad'ın öyküsünü anlatıp bitirince kendisini hafifçe yorgun hissetmiş. Ve zaten sabah yaklaşmakta bulunduğundan adeti uyarınca yavaştan alarak verilen izni kötüye kullanmamak için gülümseyerek susmuş. Bunun üzerine gözlerini hayranlıkla açarak bu harika öyküyü dinlemiş olan küçük Dünyazat, üzerine büzülmüş bulunduğu halıdan kalkmış ve kız kardeşini kucaklayarak ona ''Ey Şehrazat, kardeşim, sözlerin ne kadar tatlı, kibar, temiz ve zevk verici ve tazeliği içinde güzel. Ve bu gemici Simbad ne kadar müthiş, dayanılmaz ve gözü pek biri.'' demiş. Şehrazat da ona ''Evet kardeşim. Ama önümüzdeki gece eğer Tanrı'nın ve Şahımızın yüce iradesiyle sağ kalırsam, ikinize anlatacağım öyküyle kıyaslanınca bunun pek bir hükmü yok.'' demiş. Simbad'ın gezileriyle ilgili öyküyü kendisinin kardeşi Şahzaman ile birlikte deniz kenarında, omuzunda sandıkla beliren ecinliği gördükleri çayırda geçirdikleri serüvenden de uzun bulmuş olan Şah Şehriyar da Şehrazat'a dönerek ona ''Gerçekte Şehrazat, bana hangi öyküyü anlatacağım pek umurumda değil. Yeter ki şiirle süslenmiş olsun. Sen zaten bunu bana vaat etmiştin. Şayet vaadini yerine getirmekten kaçınırsan, başının senden öncekilerin kafalarının bulunduğu yere gideceğinden hiç kuşkun olmasın.'' demiş. Şehrazat da ona ''Gözüm üstüne. Ey bahtı güzel şah, sana söylemek üzere sakladığım öykü tam bir doyum sağlayacaktır. Ve dahası daha önce işittiklerinden çok daha sürükleyici.'' Bunu güzel Zümrüt ile Şöhret'in oğlu Alişar'ın öyküsü olan adını duymakla bile anlayabilirsin demiş. Bunu duyan Şah Şehriyar içinden bunu dinlemeden onu öldürmeyeceğim demiş. Sonra onu kollarına alarak gecenin geri kalan bölümünü onunla birlikte geçirmiş. Sabahleyin kalkıp adalet dağıttığı salona gitmek üzere saraydan çıkmış. Divan vezirlerin, emirlerin, mabeyincilerin, muhafızların ve sarayda yaşayanların katılımıyla kurulmuş. Katılan son kişi koltuğunun altında bu kez öldüğüne ve göçüp gittiğine inandığı kızı için hazırladığı kefenle gelen Şehrazat'ın babası vezir olmuş. Ama şah ona bu konuda hiçbir şey söylememiş ve divanda kararlar vererek, memurları atayarak veya işten alarak, yöneterek, askıda olan işleri bitirerek ve bütün bu işleri bütün gün sürdürerek uğraşıda bulunmuş. Sonra divan dağılmış ve şah sarayına dönmüş. Vezir de kararsızlık içinde ve şaşkınlığın en uç sınırına ulaşmış. Sonra gece olunca Şah Şehriyar, Şehrazat'ın yanına girmiş ve her zaman birlikte yaptıkları o bilinen şeyi yerine getirmişler. Ve 316. gece olunca, küçük Şehrazat, Şah ile Şehrazat arasındaki o şey bir kez tamamlanınca, büzülmüş bulunduğu yerden, ''Ey kız kardeşim, senden rica ediyorum.'' ''Vaat ettiğin güzel Zümrüt ile Şöhret'in oğlu Alişar'ın öyküsüne başlamak için hala ne bekliyorsun?'' diye haykırmış. Şehrazat da gülerek Yüce Şahımızın eşsiz zarafetiyle izin vermesini bekliyorum diyerek yanıt vermiş. Bunun üzerine Şah Şehriyar anlatabilirsin diye buyurmuş ve Şehrazat da söze başlamış. Güzel Zümrüt ile Şöhret'in oğlu Alişar'ın öyküsü. Anlatırlar ki eski zamanlarda ve geçmiş zamanlarda ki yaşanmış günlerde Horasan kentinde adı Şöhret olan ay kadar güzel Alişar adlı bir oğlu bulunan çok zengin bir tacir yaşarmış. Lipman'da Mecdettin, Mecd büyüklük, ululuk, şan ve şöhret anlamındadır. Mardrus Glory, Mothers çevirisinde Glory olarak aldığından biz de bunun karşılığı olarak şöhret şeklinde çevirdik. Günün birinde yaşı epeyce ilerlemiş olan zengin tacir Şöhret, ölümcül bir hastalığa kapıldığını duyumsamış ve oğlunu yanına çağırarak ona, ''Oğlum, bahtımın çizdiği yolun bitmesine pek bir şey kalmadı. Dolayısıyla sana bir tavsiyede bulunmak istiyorum.'' demiş. Üzüntü içinde olan Alişar, ''Nedir bu nasihatin babacığım?'' diye sormuş. Tacir Şöhret, ''Sana asla kimseyle ilişki kurmamanı ve herkeste düşüp kalkmamanı öneririm. Çünkü bu dünya demirci dükkanına benzer. Şayet ocağın ateşiyle bir yerini yakmış ya da sıçrayan kıvılcımla bir ya da iki gözünü yitirmemişsen seni kuşkusuz dumanıyla boğar. Zaten şair demiştir ki, boş hayal. Siyah çizilmiş yolunda bahtın sana ihanet edince bir dost yüreği bulacağını sanma. Ey yalnızlık, kutsanmış değerli yalnızlık. Seni yüreğinde üretenlere hiç sapmayan gücü sağlar ve sadece kendine güvenme sanatını öğrenirsin.'' Bir başkası da şöyle demiştir. İki yakası da kötü. Şayet dikkatle onu incelersen dünyanın böyle olduğunu görürsün. Bir yakası riyakarlıktır, öbür yakası ihanet. Ve bir başkası da şöyle demiştir. Kofluk, budalalık ve tuhaf öneriler. İşte dünyanın zengin verileri bunlardır. Ama baht yoluna ayrıksı bir varlık çıkarırsa onunla bir zaman düşüp kalk. Sadece kendini düzeltmek için. Genç Alişar ölmekte olan babasından bu sözleri işitince, ''Baba, ben senin itaatli dinleyicinim. Daha başka ne nasihatin var?'' diye sormuş. Tacir Şöhret de ona, ''Kimi vakit yapabileceğin bir şey olursa onu iyi yap. Karşılığında minnetin getireceği bir armağan ya da benzeri bir iyilik bekleme oğlum. Ne yazık ki her gün iyilik yapma fırsatı çıkmaz.'' demiş. Alişar da, ''İşittim ve itaat ettim. Ama tüm nasihatlerim bu kadar mı?'' diye yanıt vermiş. Tacir Şöhret de sana bıraktığım serveti saçıp savurma. Elinin altında para bulunduğu müddetçe sayılırsın. Ve şair demiştir ki, fakirlik zamanımda hiçbir dost tanımamıştım. Şimdi ise kapımda kum gibi kaynıyorlar ve iştahımı kesiyorlar. Oh ne çok yırtıcı düşman kazanmıştım servetimi yaparken. Bugün servetim azalırken daha da çok düşman kazanacağım. Sonra yaşlı adam sözünü, tecrübeli kişilerin nasihatlerini almayı ihmal etme. Ve sana nasihat edebileceklerden bunu istemenin nafile olduğuna asla inanma. Ve şair demiştir ki, kendi fikrini nasihatçinin fikrine ekle, daha iyi sonuç sağlamak için. Yüzünü görmek istiyorsan bir tek ayna yeter. Ama iki aynanın katkısı olmadan onu gereğince aydınlatamazsın. Maders'in Madrus çevirisinde bu dizeler şöyle çevrilmiş. If your face would find, one glass will do, but you need to. To see yourself behind, yüzünü görmek için tek ayna yeter. Ama onun ardındaki kimliğini görmek için iki ayna gerekir. Oğlum, sana son bir nasihat vereyim. Kendini şaraptan sakın. Şarap tüm kötülüklerin nedenidir. Aklını başından alma tehlikesini taşır ve seni gülünç ve hor görülen bir nesneye dönüştürür. Ölümün eşiğinde sana vereceğim son nasihatler bunlar çocuğum. Sözlerimi unutma. Üstün nitelikli bir oğul ol. Ve kutsamam sana tüm ömrünce arkadaşlık etsin demiş. Ve yaşlı tacir Şöhret böyle konuşarak bir an için gözlerini kapayarak kendini toparlamış. Ve sonra işaret parmağını gözleri hizasına kaldırarak iman tazelemiş ve Yüce Tanrı'nın rahmetine kavuşmuş. Ailesi ve oğlu onun uğruna gözyaşı dökmüş. Ona en büyüklerinde, en küçüklerinde, en fakirlerinde, en zenginlerinde katıldığı bir cenaze merasimi düzenlemiş ve toprağa verildikten sonra mezar taşına şu dizeler yazılmış. Topraktan doğdum ben, toprağa dönüyorum toprak olarak, sanki hiç yaşamamış gibi. İşte Tacir Şöhret'in durumu böyleymiş. Şöhret'in oğlu Alişar'a gelince onun durumu da şöyle. Babasının ölümünden sonra Alişar çarşının belli başlı büyük dükkanlarından biri olan dükkanlarında ticaret yapmayı sürdürmüş. ve babasının nasihatlerini, özellikle başkalarıyla ilişki kurmakla ilgili olanını bilinçli olarak izlemiş. Ama kesinlikle saati saatine bir yıl bir gün sonra bir bölüm hain genç, orospu çocuğu ve utanmaz piç tarafından baştan çıkartılmış. Ve bunlarla düşüp kalkmaya başlamış. Ve bunların yoldan çıkmış, köpek gibi cinsel ilişkide bulunan analarını ve kız kardeşlerini de tanımış. Ve doğru yolun tam karşısında olan bir yolda gırtlağına kadar sefahate batmış. Şaraba ve masrafa gömülmüş. Ve artık sağlıklı düşünemediğinden, babam bana bütün bu serveti bıraktığına göre benden sonra başkasının eline geçmemesi için onu kullanmalı, yitip giden zamandan ve geçip giden zevklerden yararlanmalıyım. Çünkü iki kez yaşayacak değilim şeklindeki hüzünlü mantıksızlığı benimsemiş. Ve bu tarz düşünüş ona öylesine hoş gelmiş ki Alişar her abartıyı hoşgörüyle karşılayarak ve gün ile geceyi düzenli bir şekilde birleştirerek ucuca yaşamış. Kısa bir zaman sonra dükkanını, evini, eşyalarını ve tüm giysilerini satacak kadar servetini tüketmiş. Ve kendisine ancak üzerinde bulunan giysileri kalmış. Ve ancak bu duruma gelince tüm ayrıntılarıyla hatalarını açıkça görebilmiş ve babası şöhretin nasihatlerinin yüceliğini anlayabilmiş. Cömertlikle para yedirdiği dostları kendilerine sıra gelip Alişar kapılarına uğrayınca onu baştan sağmak için her biri bir başka bahane bulmuşlar. Böylece artık fakirliğin son sınırına dayandığından, günün birinde bir gün önceden beri ağzına lokma girmediğinden, barınmakta olduğu sefil han odasından çıkıp kapıdan kapıya dilenerek sokaklarda dolaşmak zorunda kalmış. Böylece dolaşıp dururken pazar yerine gelmiş. Orada daire halinde toplanmış bir kalabalığa rastlamış. Ne olup bittiğini anlamak için aralarına yaklaşmaya çalışmış ve tacirlerin, simsarların, müşterilerin oluşturduğu kalabalığın ortasında... Anlatısının burasında Şehrazat günün belirdiğini görerek yavaşça susmuş. 15. ayrımın sonu, sayfa 163.